kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Kısa Dalga'dan ve Zor Soru'dan merhaba. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı DEM Parti'nin Meral Danış Beştaş ile birlikteyiz. Meral Hanım hoş geldiniz Kısa Dalga'ya.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Öncelikle soralım, nasıl gidiyor kampanya? İstanbul sizin için ne ifade ediyordu? Mesela şeyi çok merak ediyorum. İstanbul'da çok vakit geçirmiş miydiniz daha önce? Yaşamış mıydınız? Eğer öyle değilse nasıl buldunuz İstanbul'u?
Ya İstanbul'da evet çok vakit geçirdim. Ailemin çok önemli bir bölümü burada yaşıyor. Benim de en sık geldiğim, kaldığım, zaman geçirdiğim illerden biri. O yüzden İstanbul'u Ankara'dan daha çok biliyorum diyebilirim. Yani aidiyet duygum oldukça güçlü.
Peki İstanbul mu Ankara mı? Meşhur soruyu sorayım.
Şimdi öyle bir şey sordunuz ki bence İstanbul. Yani bu hani siz sorduğunuz için değil, bunu sürekli söylerim. Hani, ben yaşamak için İstanbul diyorum. Çünkü burası başka bir dünya. İnsanın kaybolabileceği, rahat edebileceği, hakikaten zevkinize göre, ihtiyaçlarınıza göre oldukça geniş bir şey veriyor. Hani olanak veriyor, öyle diyeyim.
Yaşamak istediğiniz hayatı yaşayabilirsiniz. Her ne istiyorsanız, değil mi?
Tabii ekonomik olarak uygunsa, yani şu anda İstanbul'un durumu da işler acısı maalesef. İnsanlar bu dönem çok sık kullandığım bir kavram olmaya başladı. İstanbul'da yaşamakla İstanbul'u yaşamak başka şeyler. İstanbul'da yaşıyor milyonlarca insana ama İstanbul'u yaşayamıyorlar yani.
Peki kampanya nasıl gidiyor? DEM Parti'ye ilgi nasıl?
Ya kampanya iyi gidiyor bence. Yani gezdiğimiz, gördüğüm, yani gittiğimiz, temas ettiğimiz yerlerde oldukça sıcak bir atmosfer yakalayabiliyoruz. Hani bizim seçmenlerimiz olsun, dışarıdan hani bizim seçmenlerimiz, partililerimiz olmasa da hani genel olarak zaten hepsi bizim seçmenimizle temas ediyoruz gibi bir realite yok, biliyorsunuz. Örneğin bugün Esenler'deydim. Yani işte Esenler'in Beyoğlu diyorlar oraya. Boydan boya yürüdük, iki tur attık. Oldukça sıcak bir ilgiyle karşılaşıyoruz diyebilirim. Bizim seçmenlerimizde ise şu çok net görülüyor. Yani adaylığımız, aday çıkarmamış olmamız, kendi parti kimliğimizle giriyor olmamızdan büyük bir memnuniyet olduğunu duyuyoruz, sıklıkla duyuyoruz. Zaten seçimlerden önce de bu konuda yoğun bir talep olduğunu da biliyorduk.
Evet, yani parti sözcüleri olsun ya da siz yerel seçimlere doğru giderken hep taban baskısından söz ettiniz ya da tabanın talebinden söz ettiniz. Bu neden kaynaklandı? Yani DEM Parti'ye oy veren seçmen geçmiş deneyimlerden neden bu kadar, deyim yerindeyse, sıtkı sıyrıldı da illa bağımsız ya illa biz kendi adayımıza gidelim dedi?
Ya şöyle, tabii ki bunu çok geniş anlatmak lazım. Şöyle ki, yani biliyorsunuz Kürtlerin en sevimli olduğu dönemler, tırnak içinde söylüyorum, siyasi partiler açısından seçim dönemleridir. Yani seçim dönemlerinde Kürtlere sürekli çiçekler, güller, gülücükler, sempatik sözler söylenir. Yani bu yeni bir şey değil. Hayatım boyunca bunu deneyimledim ve İşte hatta bunu ileri götürürler. Bazıları gider Diyarbakır'da Kürdistan'a selam verir. Bazıları Kürtçe şarkılar söylerler. Bazıları çok kötü bir telaffuzla Kürtçe bir iki cümle kurarlar. Bazıları kimse aramıza giremez diye derler. Yani bazıları işte Avrupa Birliği'nin yolu Diyarbakır'dan geçer derler. Yani bu konuda çokça uzun bir geçmişimiz var. Fakat seçim bittikten sonra, yani Kürt meselesi açısından söylüyorum özgün olarak, Kürtler duyulmaz, sesleri duyulmaz, talepleri tartışılmaz, kimliklerine, dillerine dair sözlerinin bir karşılığı olmaz ve aynı politik hat devam eder. Ve bu hani çok uzun yıllardır böyle. Herkes bizim seçmenimizden söz edince politik bir seçmen derler. Yani politik seçmenler de bunu ayırt edebilecek durumdadırlar tabii ki. Hatta geçenlerde bir soruyla karşılaştım. Ya herkes Kürtlere bu kadar şirinlik yapıyor, hani bu kadar oyuna talip. Peki Kürt meselesi niye çözülmüyor diye. Böyle bir sohbet sırasında gerçekten çok şey bir diyalogtu. Vallahi dedim, sorunun özü bu işte. Yani neden çözülmüyor? Çünkü Kürtlere seçmen gözüyle bakılıyor, oy deposu olarak bakılıyor ya da seçim dönemlerinde bir algıyla, yaratılan bir algıyla oylarınıza talibiz ama sonra sizi tanımıyoruz. Hani sizin meseleniz ne, ilgilenmiyoruz ya da başka politikalar devreye giriyor. İşte tam da burada seçmenlerimizde çok ciddi birikmiş bir duygu hali var. Yani hani öfke mi diyeyim, tepki mi diyeyim, kırılma mı diyeyim, hani siz seçin. Hani bunların hepsini barındırıyor aslında, hepsini içeriyor. 14-28 Mayıs 2019 seçimleri sonrasında yaşananlar, özellikle son seçimden sonra biz bunu tabii ki masaya yatırdık. Yani yaşananları tekrar hatırlamak gerekirse en büyük kırılma Kürt seçmende oluştu, partimizde oluştu, partimize gönül verenler de oluştu. Çünkü kayyım protokollere yazıldı. İşte bize karşı en büyük ırkçı duyguları besleyen demeyeceğim, gösteren bir partinin lideri, işte İçişleri Bakanlığı öneri şey verildi, hani görevi eğer kazanılsaydı. Ve buna benzer birçok meseleden dolayı bir ciddi şey var. Yani zaten kimseye karşı güvenilmez, tek taraflı siyaset güven üzerine de kurulmaz ama ilkeler üzerinde siyaset ilerler. Bu ilkelerin de çok dikkate alınmaması çok önemli bir sonuç tabii ki. Ve buna benzer birçok sebep var. Yani tek...
Kopuşun derecesini ve daha doğrusu çapını da merak ediyorum. Şöyle ki yani sizin gözlemleriniz çok önemli o konuda. Yani CHP'ye yönelik evet böyle bir özellikle Ümit Özdağ'la yapılan bahsettiğiniz protokol çok kırıcı ve uzaklaştırıcı bir etkisi oldu. Ama aynı zamanda sanki 14 Mayıs seçimlerinden önce işte tipin kendi adaylarıyla girme konusundaki ısrarı, ve gerçekten de işte tipin aldığı oy itibariyle biraz HDP'den Yeşil Sol Parti'ye geçişteki o oy kayıplarının bir bölümü de tipe gitti. Dolayısıyla biraz seçmen kendisini siyasi arenada tırnak içinde kandırılmış hissederken aynı zamanda Türkiye soluyla, Türk soluyla kurduğu ilişkilerde de bir şey oldu mu? Bir kırılma oldu mu? Çünkü CHP hadi ne kadar sol sayıyor DEM Parti seçmeni ayrı ama tip özelinde birçok tartışma yaşandı ve de sonunda da ne tipe yaradı bu iş ortaya çıkan sonuç ne de Yeşil Sol Parti'ye DEM Parti'ye yaradı. Bunun çapı sadece CHP ile mi sınırı yoksa mesela Türkiyeleşme projesine olan da bir kırıklık bir hayal kırıklığı var mı?
Şöyle sorunuza iki şekilde yanıt vereyim. Daha doğrusu iki basamak. Evet, yani bu da var tabii ki. Yani tipe yönelik tepki, eleştiri zaten partinin sınırları içindeki bir tepki ve eleştiri değil. Yani sosyal medyada, basın üzerinden ya da gittiğimiz halk toplantılarında ya da buluşmalarda, yani bugün bile karşıma çıktı örneğin, hani çalışırken. İşte biz onlarla birlikte ittifak yapıyoruz. İşte neden tip sözcüsü Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söylüyor. Hem de bir kadın adayımız olduğu halde. Mesela bu soruyu defalarca duyuyoruz tabii ki. Yani bu sadece CHP ile sınırlı değil. Genel olarak biraz Kürtlere yönelik tutumla ilgili, Kürt meselesinin çözümüne dair var olan ezberlerin bozulmamasına ilişkin. Yani bu bilinmeyen bir akt, bir sözleşme var Türk, tırnak içinde Türkler arasında. Ne yaparsanız yapın, hani Kürtlere yönelik o duygu, o düşünsel hal, o yaklaşım değişmiyor. Duygusu Kürtlerde çok güçlü belirmeye başladı. Umarım yeterince ifade edebiliyorumdur. Yani bir yalnızlık da değil tam olarak. Yani biz kendi başımızın çaresine bakalım gibi bir hani duygu hali, ruh hali ve tepki hali oluşabiliyor.
Bu
Ama
birlikte demokrasi mücadelesi verme perspektifini çünkü HDP'yi yakından takip eden herkes biliyor ki aslında öncesindeki HDK yani Halkların Demokratik Kongresi ve sonrasında HDP sürecinin temel esprisi Kürtlerin, demokratların, Alevilerin, sosyalistlerin birlikte bir demokrasi mücadelesi vermesi idi. Hala tabii HDK devam ediyor ve DEM Parti içerisinde çeşitli sosyalist yapılar, bağımsız insanlar var ama sanki şöyle bir şey dersek abartmış mı oluruz? Yani bu ya da siz ne dersiniz? Büyük ölçüde bu hedef biraz aşındı mı acaba Mayıs
Yok,
seçimlerinde?
hayır. İki basamaklı derken bunu söylüyordum tam da. İki aşamalı bakıyoruz. Yani bir, ben bunu bu konuda ilk söylediğim, siz sorduğunuz için ilk kez bu kadar böyle açıklıyordum doğrusu. Hani bir kırılmanın olduğunu ve bu eleştirilerin zaten kamuoyuna da yansıdığını ifade etmek açısından o ruh hali, duygu durumunu ifade ettim. Ama düşünsel olarak ve partimizin politik hattı açısından katiyen bir vazgeçiş söz konusu değil. Biz kesinlikle Türkiye'nin her yerinde olmaya, siyaset yapmaya devam edeceğiz. Ve Türkiye'deki demokrasi güçleriyle, demokratik dinamiklerle, kurumlarla, farklı partilerle yine ittifaklar yapmaya, yine birlikte hareket etmeye, yine asgari müştereklerde buluşmaya devam edeceğiz. Yani buna gayretimiz bitmeyecek. Çünkü bu taktiksel, dönemsel bir yaklaşım değil. Yani HDP bir Türkiye partisidir. HDP'nin içinde doğru Kürtler fazla olabilir ya da HDP'ye oy verenlerin önemli bir bölümünü, çoğunluğunu, hatta ezici çoğunluğunu Kürtler oluşturabilir. Ama neticede partimiz çok kimlikli, çok dinli, çok farklı kültürlere sahip kesimlerden ve isimlerden oluşan bir yönetime sahip. Yani şu anda İstanbul'da siyaset yapıyoruz. Bizim birlikte çalıştığımız arkadaşların, yönetimlerimizin tamamı Kürt değil. Böyle bir şey söz konusu bile değil. Yani bizim Türkiye'nin sorunlarına olan ilgimiz ya da Türkiye'nin demokratikleşmesi mücadelemiz katiyen bir adım bile geride değil. Yani bu konuda parti politikamız açısından böyle bir esneme söz konusu değil. Ama tabii ki şunları biz seçmenlerimize kendimiz de anlatıyoruz. Yani bizim için Türkiye'lileşmeyi geride bıraktık. Yani Türkiye Partisi olarak siyaset yapma iddiamız stratejiktir, dönemsel değildir ve bizim Türkiye'nin tek problemi Kürt meselesi değildir ama Türkiye'nin en büyük problemidir. Yani arka planı çok büyüktür, uzundur, cumhuriyetle eşittir. Genel olarak söylersek binlerce yıllık bir problemden söz ediyoruz. Tabii ki Türkiye'nin demokratikleşmesinin yolu da Kürt meselesinin çözümünden geçiyor. Yani bizim tez olarak bunu söylüyoruz. Ama mesela benim bununla ilgili benim eş başkan adayım Murat Çepni Rizeli. Yani biz
Tam onu diyecektim. Karadenizli bir
Karadeniz.
sosyalist diye tanımlıyor
Evet.
kendisini. Ekrem İmamoğlu'nun karşısında bir rakip olarak bir Karadenizli.
Yeterince ifade ettim. Yani ikiye ayırmak istiyorum. Çünkü
Evet.
çok ile ediliyor. Hani sanki HDP vazgeçti. Öyle bir vazgeçiş yok. İstanbul'da, Bursa'da, İzmir'de, Adana'da aday çıkarmamız tam da bu demek zaten. Hani biz her yerde mücadele etmeye devam edeceğiz. HDP Türkiye'nin partisidir, Türklerin partisidir. Ama Kürtlerin de partisidir. Yani HDP hem bir Türk partisidir hem Kürt partisidir.
Ve
Hani bunu
dahi Dem Parti değil mi? HDP diye sordum, siz de HDP
pardon
diye
ya,
devam ettiniz.
özür dilerim. Biz bile zaman
Evet.
zaman bunu yapıyoruz. Dem Parti tabii ki, evet.
Peki buradan yani size çok sorulduğunu farkındayım. Belki bıktırıcı olduğunu da düşünebilirsiniz ama seçimlerden önce çok çarpıcı bir gelişme oldu. Başak Demirtaş aday olma niyetini belirtti. Parti izin verirse dedi ya da parti onay verirse aday olmak istiyor diyebilirim dedi. Sonrasında ise aday olmadı ve hani çok detaylı o açıklamaların kelime aralarına girmek de istemiyorum ama ortaya çıkan manzara şuydu. Bir şey oldu da aday olmadı. Herkes onu merak ediyor. Tabii rivayet muhtelif. Yani özellikle kulislerde söylenen şeylerden biri AKP ile bir görüşme denemesi ya da bir takım görüşmeler, hatta devletle belki bir takım ön görüşmeler, dolaylı görüşmeler oldu. İşte kayyum meselesinde özellikle ve cezaevindeki partililer meselesinde bir adım atılmaya yanaşılmadığı için de Başak Hanım'ın aday gösterilmediği gibi bir manzara ortaya çıktı. Daha doğrusu bir kanaat ortaya çıktı. Hakikaten ne oldu da Başak Hanım aday gösterilmedi? Çünkü hani aday gösterilmesi çok bekleniyordu. Dem Parti İstanbul'da aday çıkarırsa o da Başak Demirtaş olur gibi çok ciddi bir kanaat vardı.
Ya evet, çok sorulan bir soru. Yok, ben kırılmıyorum Başak. Benim arkadaşım Selahattin Bey, benim arkadaşım. Birlikte siyaset yaptık. Biz birbirimize yarışmıyoruz her şeyden önce. Yani bizim aramızda
Yok, onun
o da.
farkındayım zaten, o anlamda demedim.
Aa, yok yani böyle kırıcı değil, ama bunu bütün açık yürekliğimle söyleyeyim. Bir kere partinin sevgili Başak'a aday göstermemesi gibi bir durum söz konusu değil. Yani bu siz de belki sehven ya da hani soru böyle gelişi güzel geldi. Hani aday gösterilmedi. Bu parti ve Başak'ın birlikte bir kararı. Asla tek taraflı parti ben Başak'a aday göstermiyorum gibi bir tutum içine girmedi. O süreci biliyorum. Ve hani onun başvurusu reddedildiği gibi bir durum söz konusu değil. Zaten Başak'ın, ya Başak diyorum, Başak Demirtaş'ın adaylık, yani bu açıklamayı yapmasından önce parti de biliyordu. Yani hani Selahattin Bey'le, Başak Hanım'la görüşmelerde yani böyle bir düşünce olduğunu biliyordu. Yani orada haberi olmayan arkadaşların farklı açıklamaları oldu. Bu nedenle farklı tartışmalar yaşandı. Sadece zamanlamada hani bir farklılık olabilir. Hani hangi zaman açıklanacağı konusunda. Yani şöyle ifade edeyim. Sonuçta Başak Hanım'ın aday olabileceğine dair açıklaması üzerine biliyorsunuz çok yaygın, çok ciddi ve hakikaten çok sarsıcı bir tartışma yaşandı. Olumlu olanları söylemiyorum ben. Yani hakikaten siyaset bir ticarete dönüşmüş sevgili Demirtaş'ın söylediği gibi. Yani biz tüccar değiliz. Hani neticede biz bir demokrasi mücadelesi veriyoruz ve bizim için hani Kürt meselesinin çözümü, arkadaşlarımızın özgürlüğünden yoksunluğu ya da kayyım meselesi bir demokrasi meselesidir. Yani Türkiye'nin demokratikleşme çıtasını gösterir. Bunu her şeyden önce söyleyeyim. Bu yönüyle bir pazarlık yok. Önce ona yanıt vereyim. Bir görüşme de yok. Yani bizim adımıza birileri habire işte görüştüler, anlaştılar, şu olacak, bu olacak. Böyle bir durum olsa zaten biz baştan beri 14-28 Mayıs'tan sonra yaptığımız bütün açıklamalarda şeffaflık ve ilkelilik vurgusunu öne çıkardık. Bilip isteyerek bunu yaptık. Çünkü bu konuda hani o ne derler, ağzı sütten yanan yoğurdu üfleyerek yermiş. Yani hani şeffaflıktan kastımız da çok açık aslında.
Yani
Onu
dolaylı görüşmeler de mi olmadı Meral Hanım? Yani çünkü
hayır, ya bu konu odağında olmadı. Yani bizim AKP ile görüşmemiz meclis zemininde, CHP ile ne kadarsa, diğer partilerle ne kadarsa yasama organı olarak, yani yasaların görüşülmesiyle ilgili.
yok, bu onu aşan bir şeyi kastediyorum. Yani mesela böyle şeyler çok söylendi, ben de duydum. Hani eski partiler ya da aktif olmayan siyasetçilerin de aralarında olduğu bir grup. Hatta işte daha kanaat önderleri düzeyinde dolaylı görüşmeler yapıldığı vesaire gibi şeyler çok söylendi. Bu bağlamda
Dolaşıyor.
olmadı.
Biz de duyuyoruz. Yani olmadı. Benim olduysa da benim bilgim yok. Yani ben daha geçen aya kadar grup başkan vekiliydim. Devrettim görevi. Sonra burada aday oldum. Ve olursa da bunu kamuoyuyla paylaşırız. Hani zaten biz çözüm sürecine ilişkin sürekli zaten çağrıda bulunuyoruz. Tecrit'in kaldırılması ve Öcalan'la görüşülmesi gerektiğini, seçim dönemiyle asla ilgili olmaksızın sürekli bir çağrı halindeyiz. Çünkü biz hani demokratik yollarla meselenin çözümünün mümkün olduğunu ve bunun için mücadele ettiğimizi, en temel mücadele motivasyon alanlarımızdan birinin bu olduğunu ifade ediyoruz. Bunu bu şekilde yanıtlamak isterim.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Başak Demirtaş'a ilişkinde yani bu karşılıklı konuşuldu, tartışıldı ve o saldırılar, o eleştiriler, o tartışmalar hakikaten siyasetin ne kadar düzeysizleştiğini, ne kadar özür dileyerek söylüyorum, yani bu dilin pespayeleştiğini ortaya koydu. Neticede bunun üzerine yani hani geniş olarak bir tartışma yaşandı. Ve Başak'la beraber partinin ilgili kurullarımız bir araya geldi ve kendisi de kendi isteğiyle, partimizin de hani karşılıklı uzlaşısıyla aday olmayacaktı. Yani zaten aday gösterildi ki o hani o şu
Evet.
şu şu da gibi bir şey söylemişti. Sonra bana teklif edildi ve ben aday oldum, eş başkan adayı oldum. Benim üzerimde de çokça maalesef tartışma var. Tavşan diyenler mi dersiniz, işte zayıf diyenler mi, güçlü diyenler mi? Yani böyle bolca bir
Peki
yer.
buradan şeye geçmek için iki soruyu arda arda soracağım. Bir önceki gün Akın Birdal İzmir'den parti adayı dedi ki Kısa Dalga'ya 1 Nisan'dan sonra Türkiye'de taşlar yerinden oynayacak, görüşmelerin yeniden başlayacağını düşünüyorum dedi çözüm süreci bağlamında. Tabii iki koşulu söyledi. Bir DEM Parti'nin oyları çok önemli, alacağı oylar. İki Orta Doğu'daki gelişmeler. Siz ne düşünüyorsunuz? 1 Nisan'dan sonra hakikaten taşlar yerinden oynar mı sizce de yeni bir görüşme mümkün olur mu?
Yani şöyle ifade edeyim, Akın Bey yani herhalde kişisel görüşünü ve
Evet,
yorumunu söylüyor.
tabii ki.
Yani ha, bir bilgiye dayalı bunu söylemiyor. Şu anda benim de bilgiye dayalı bir şey
Yok,
söylemiyorum.
bilgiye dayalı değil, bir analiz yaptı sonuçta.
Ha, analiz olarak şunu söyleyebilirim. Yani her şeyden önce yani 1 Nisan sonrası bir kere her genel seçim yaşamıyoruz. Bir yerel seçim gündemiyle şu anda sahalardayız. Bu nedenle böyle çok büyük bir değişimden ziyade ben çağrılar yapıyorum iktidara da, muhalefete de, herkese. Yani Türkiye bu ekonomik krizden, bu darboğazdan, bu hakikaten kadın kırımından, bu mevcut felaket tablosundan, felaket derken yaşadıklarımızı, sosyal ve toplumsal olarak yaşadıklarımız ve aynı zamanda çatışmalı ortamdan söz ediyorum, çıkmak zorunda. Yani bir şekilde çıkmak zorunda ve siyaset tam da bunun için yapılır zaten. Yani bir ülkede parlamento ne işe yarar, yerel yönetimler ne işe yarar? Halka hizmet etmek için, halkın taleplerini karşılayabilmek için. Ben hani kişisel olarak böyle büyük bir beklentiden ziyade, mesela kayyum için başka bir kanalda da çağrı yapmıştım. Yani bir maddelik bir düzenlemeyi neden bütün partiler kabul etmesin? Yani yapabiliriz bunu. Yapamayacağımız bir şey yok. Ya da tecrit neden sonlanmasın? Yani hakikaten barışın yolu açılacaksa geçmişte baldıran zehri içenler şimdi neden bunu yapmasın? Ya da muhalefet kanadı, yani Kürt meselesi konusunda bu kadar farklı gözlüklerle bakmayı neden bırakmasın? Bırakmalılar. Yani mesela son Tanju Özcan ve Burcu Köksal'ın açıklamaları da çok büyük bir tepkiye ve kırılmaya sebep oldu. Yani başta konuşmuştuk biraz bu meseleyi. Hani ben meseleye biraz çözüm odaklı bakan biriyim ve açıkçası siyasetin içinde de bu nedenle varım. Yani tek bir insanın ölümünü engelleyebileceksek vicdanımız ve adalet duygumuz ancak hani birazcık olsun, bir nebze olsun tatmin olabilir. Çünkü biz şu anda bence görevimizi yapamıyoruz. Yani insanlar ölmeye devam ediyor, öğrenciler burs alamıyor, işte yurt bulamadığı için intihar edenler var, kadınlar geçen hafta 8 Mart'ta on binlerce kadın toplandık, kadın kırımı, günde 8 kadın öldürülüyor. Bütün bunlar çözüme ulaşmak zorunda ve tabii ki Kürt meselesi konusunda da bir irade ortaya çıkmalı, çıkması gerektiğini söylüyorum ben.
Peki Burcu Köksal ve Tanju Hoca'nın açıklamaları tabanda nasıl yansıdı? Yani şunu biliyoruz araştırmalarda siz de görüyorsunuzdur belki. DEM Parti'ye genel seçimlerde oy veren seçmenlerin bir kısmı Ekrem İmamoğlu'nu tercih edecek. Onun oranı önemli İmamoğlu açısından. Bu tabanda sizi yani DEM Parti'ye yakın ama İmamoğlu'na oy vermeyi düşünen seçmeni nasıl etkiledi sizce?
Ha, bize yakın ama İmamoğlu'na oy vermeyi
Evet.
düşünenleri. Tabii ki yani
Ya siz buna dair bir gözleminiz oldu mu sahada?
herkeste tepki görüyorum. Yani gittiğim her yerde, Sultan Gazi'den Kadıköy'e kadar, yani o gün hatta KRT yayınındaydım. Yani dedim ki buna sadece DEM Partililer tepki veriyorsa çok kötü bir noktadayız. Yani bir partinin milyonlarca seçmeninin tamamen ötekileştirilmesi, ırkçı hezeyanlarla bunun dışlanmasını yani Türkiye kabul ediyorsa bunu başka türlü düşünelim diye söylemiştim. Hakikaten çok büyük bir olay bence. Hemen akabinde Tanju Özcan da aynı kaldırımda yürümeyecekmiş bizimle gibi. Yani hakikaten akla ziyan açıklamalarla baş başayız.
Peki CHP yönetimi nasıl bir performans sergiledi sizce? Ve ayrıca İmamoğlu çıktı, kendisine başka iş başka parti bulsun dedi. Bu tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz CHP'den gelen?
Ben kesinlikle yeterli bulmuyorum.
Ne yapılması gerekirdi?
Tarif etmek istemiyorum. Ama yani partinin politik hattı bu değilse, ki olmadığını ifade ediyorlar. Yani hani yeterli bulmuyorum. Yani neticede bu ciddi bir ayrışmayı, kutuplaştırmayı derinleştiren bir söylem. Ben sadece seçim odaklı bakmıyorum bu arada. Afyon ya da İstanbul ya da Ankara seçimlerini merkez alarak söylemiyorum. Yani neticede muhalefet partisi olarak iktidara rakip olan bir partinin kendi milletvekilinin, hatta grup başkan vekilinin, başka bir belediye başkanının Türkiye'de iktidarın yaratmış olduğu kutuplaştırmaya, kriminalizasyona bu kadar açıktan destek vermesine dair daha fazla sözü olmalı diye düşünüyorum.
Peki, şimdi siz...
İktidarın teknesine su taşıyan bir şey, yani güçlendiren bir şey bu.
Siz şimdi adaysınız ve de alacağınız oylar aslında seçimin kaderini belirleyecek. Şöyle bir görüş var. Ekrem İmamoğlu buradan galibiyete çıkarsa 2028'de muhtemel Cumhurbaşkanı adayı ve de Tayyip Erdoğan, ki o da son seçimimde de kimse inandırıcı gelmedi. Tayyip Erdoğan'a
zaten.
Efendim?
Bekir Bozdağ ve Eli Taş başladı hazırlıkla.
Evet, evet, onlar biz demin hazırlamaya başladılar. Yani özetle Ekrem İmamoğlu AKP'ye Erdoğan'ı ya da onun yerine aday olacak birini gelecek tek aday diye bakılıyor. Ve de burada kesinlikle kazanması gerekir gibi bir algı var. Siz bu görüşe ne diyorsunuz? Yani DEM Parti'nin aldığı oylar nedeniyle mi kaybederse kaybedecek İmamoğlu? Ve böyle bir sonuç çıkarsa bunu nasıl karşılarsınız?
Yani biz Ekrem İmamoğlu kaybetsin diye aday olmadık. Biz partimizin politik hattını anlatmak, kendi seçmenlerimizle buluşmak, örgütsel zeminimizi güçlendirmek için aday çıkardık İstanbul'dan. Yani bizim için kazanmak demek illa bir koltuk sahibi olmak anlamına gelmiyor. Kimseye kazandırmak ya da kaybettirmek için gerçekten yola çıkmadık. Yani neticede...
Yani sizin amacınız bu olmayabilir ama sonuçta bir aritmetik var. Yani o aritmetik de...
Aritmetik ama yani Türkiye şuna sıkıştırıldı maalesef. Stratejik oy adı altında, kazandırma, kaybettirme adı altında neredeyse iki kutuplu bir siyaset baş gösterdi. Yani bu sadece DEM Parti'ye yüklenebilecek bir mesele değil. Şu anda İstanbul'da 49 aday yarışıyor. 22 parti yarışıyor bağımsız adaylarla birlikte. 49 aday. Türkiye'de en fazla aday çıkarılan il İstanbul. Ve İstanbul bir il değil, bir ülke. Yani neticede 39 ilçesiyle kocaman, devasa bir alanı kapsıyor. Bu yönüyle açıkçası ben bunun bize bu şekilde yöneltilmesinin haksızlık olduğunu düşünüyorum. Yani diğer partilere bu genellikle sorulmuyor. Sadece partimize soruluyor. Bir de şunu ifade etmek istiyorum. Açıkçası yani biz 4 seçimdir bir şekilde bir hat belirledik ve bir siyaset yürüttük. Bunu ilelebet nasıl sürdürelim? Yani o zaman bizim partiyi kilitlememiz lazım. Yani DEM Parti'nin propagandasını nerede yapacağız? Nasıl anlatacağız? Seçim dönemleri bizim en fazla sahada olduğumuz, en fazla görünür olduğumuz, seçmenimizle en doğrudan iletişimi kurduğumuz, Türkiye yurttaşlarıyla bir dönem olarak biliyorsunuz yaşama geçer. Biz hele hele muhalefeti kaybettirmek gibi bir arzuyla yola çıkmıyoruz. Ona bakarsanız biz kent uzlaşısı yaptık yani Esenyurt'ta. Ona bakarsanız Mersin'de kent uzlaşısına gittik. Yani biz eğer böyle bir şey düşünüyor olsaydık kent uzlaşısı kavramıyla hareket etmezdik.
İstanbul'da neden olmadı?
mücadele odağımız, yani mücadele ettiğimiz iktidardır. Biz muhalefetle mücadele etmiyoruz. Muhalefetin muhalefete muhalefet etmesini de doğru bulmuyoruz. Yani ben demin hatta böyle çok dikkat ederseniz özenli olmaya çalıştım.
Evet.
Bu muhalefeti eleştirmek gibi bir derdimiz olsa söyleyebileceğimiz milyonlarca şey var. Ama biz sonuçta 22 yıldır iktidarda olan ve Türkiye'yi bu hale getiren bir iktidar gerçekliği var ve onunla mücadele ediyoruz. Mesele okla yani.
İmamoğlu'nu nasıl buluyorsunuz belediye başkanı olarak? Yani sizin de HDP'nin desteğiyle seçildi ve de o dönem birlikte yöneteceğine dair, ayrımcılık yapmayacağına dair sözler verdi. Hani HDP'de, HDP seçmeni de İmamoğlu'nun projelerine, vaatlerine de onay vermiş oldular aynı zamanda. Peki sonunda, bu 5 yıllık dönemin sonunda bu söylediklerini yapabildi mi ya da nasıl bir belediye başkanlığı performans sergiledi sizce?
Yani ben başka bir partinin belediye başkanını değerlendirmek, uzun uzun değerlendirmek istemiyorum. Ancak bir muhalefet belediyesi olarak neticede İstanbul'da mutlaka hizmetlerinde imzası var. Yani birçok iş yaptı. Ama böyle şunu söyleyeyim, kısadan söyleyeyim. Biz daha iyi yönetiriz İstanbul'u. Daha demokratik, daha halkçı, daha İstanbullularla birlikte İstanbul'un kaynaklarını kullanma, değerlendirme, bütçesini oluşturma konusunda daha iyi yöneteceğimize inanıyorum. Zaten bu yüzden aday olduk. Bu konuda tabii ki eleştirebileceğimiz birçok boyutu var. Pratiklerinin, yani yaşama geçen hizmetlerinin. Ama sonuçta Sayın İmamoğlu da Türkiye'nin tanıdığı bir siyasetçi. Ve İstanbul'da hani bir iddiası var. Bununla ilgili yaptıkları, söylediği her şeyi hayata geçirebilmiş değil. Bununla ilgili de zaten doneler, veriler zaten kamuoyunda bilgisi dahilinde. Ama bu soruya ben kısadan şunu söylemek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne DEM Parti daha iyi yönetir diye düşünüyorum.
Peki Murat Kurum'u nasıl buluyorsunuz? Çünkü son dönemde hakikaten mesela aday olduğunda benim kişisel yorumum bu Erdoğan'ın ve AKP'nin çaresizliği. Çünkü başarısız bir bürokrat ve başarısız bir bakanı aday yapıyorlar. Ve de hani siyasi açıdan da karizması ya da bunu sürükleyecek bir profili de yoktu, görünüyordu. Son dönemde de epey potlar kırdı, epey tepki çeken açıklamalar da yaptı. Sizce Murat Kurum nasıl bir rakip?
Valla ona da önce aynı cevabı vereyim. Yani kesinlikle biz yine Murat Kurum'dan çok daha iyi yönetiriz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni. Çok şükür şu ana kadar böyle bir potumuz olmadı. Ehliyetsiz araba da kullanmadık. Gazze'deki çocuklara için ağlayıp sonra bir saat sonra gidip çifte telli de oynamadık. Halay da çekmedik. Yani bu kadar büyük.
Ayağınıza baret de takmamışsınızdır.
Yani kesin onu da yaptık. Yani Murat Kurum biraz şey ya, nasıl ifade edeyim, olmamış, hani oldurulamamış. Yani öyle bir kavram vardır ya, hani mesela İmamoğlu'nu değerlendirirken mevcut bir pratiği var, onun üzerinden bakıyoruz. Ama Murat Kurum'un mesela Kanal İstanbul'la ilgili açıklamalarıyla yapılanlar çok açık, bariz bir çelişki olarak ortaya yerde duruyor. Bir yandan ihale yapılıyor, bir yandan gündemimizde yok deniyor. Buna bile bir cevabı yok. Yani hani sadece bir cümleyle cevap veriyor. Ve hakikaten gülümsetiyor, öyle diyeyim, bazı potlarıyla. Yıldırım Bulut'u hatırlatıyor.
Tam onu diyecektim, Yıldırım Akbulut.
Bir de tabii ki İstanbul'da Murat Kurum değil de Recep Tayyip Erdoğan yarışıyor. Yani bunu hepimiz de gayet iyi biliyoruz.
Bu da çok kötü bir replikası yani. Hani gölge olarak seçtiğim.
Böyle bir yorum yapabilirim.
Kent lokantalarına ilişkin bir tartışma var ve Ekrem İmamoğlu çok sert tepki gösterdi. Allah akıl ve vicdan versin dedi. Kent lokantaları ucuza insanlara yemek veriyor ve de buyruklar oluşuyor hakikaten önünde. Siz kent lokantaları politikasını doğru buluyor musunuz? Ya da yerine başka bir alternatifiniz var mı? Çünkü örneğin bağımsız bir aday dedi ki ya kent lokantaları dediğiniz şey esnafın işini azaltıyor. Aslında esnafa gidip yemek yese bu insanlar ve belli bir miktarın üstünü belediye karşılasa esnaf da bundan yararlanmış olur gibi bir öneri getirdi. Ama kent lokantaları ilgi görüyor, rağbet görüyor. Bir yandan da esnaf kent lokantalarından rahatsız. Siz kent lokantaları politikasına nasıl bakıyorsunuz?
Yani ben kent lokantaları politikasına nasıl baktığımızdan ziyade bizim bildirgemizde de bunları ayrıntılı bir şekilde açıkladık. Biz yoksulluğu yaratılıp yönetilebilir bir yoksulluk politikası güden iktidara cepheden karşıyız. Önce genel merkezi tutumu ifade ediyorum. İkincisi tabii bu konuda çözümler üretilinceye değin. Hakikaten hiç kimse aç kalmamalı. Hiç kimse yeterli gıdadan yoksul kalmamalı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 16 bakanlığın bütçesine denk, yani çok ciddi bir bütçesi var ve bence bu bütçeyle sadece kent lokantaları değil, çok daha geniş aşevleriyle özellikle yoksul mahallelerde çok daha yaygın bir hizmet verilebilir. Biz bunu hedefliyoruz yani neticede. Kent lokantaları bizim projemiz olmadığı için hani o konunun üzerinde yorum yapmak istemiyorum, ama her halükarda belediyenin bütçesinin halkla paylaşılması gerekiyor ve bütçenin önemli bir şey, bir bölümünün, biz %20 diye düşünüyoruz, ilgili kesim tarafından, toplumsal kesim. Mesela diyelim ki nerede iki telli de bir iş yapacaksınız, bir bütçeniz var. O bütçenin %20'sinin nereye harcanacağını iki tellilerin karar vermesi, mesela iş kadın bütçesi oluştururken toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe oluşturmak temel öngörülerimizden bir tanesi, kadınların katılımıyla bunu oluşturmak. Mesela esnafların itirazını da dinlemek tabii ki, ama esnaflarla birlikte o lokantadan, diyelim ki bu örnek üzerinden gidecek olursak, ondan faydalanan yurttaşları da dinleyip hakikaten çözüm odaklı bir yaklaşım geliştirmek gerektiğini düşünüyorum. Yalnız yani İmamoğlu'nun en büyük, mesela bir noktada eleştireyim, çok eleştirim var da, yani yarış halindeler. Şu anda İstanbul'da mısınız bilmiyorum. İstanbul'un her tarafını Kurum ve İmamoğlu posterleri süslüyor. Artık süslüyor mu, yani çevreyi mi, onu İstanbulluların takdirine bırakıyorum. Hakikaten çok büyük bir israf. Çok büyük bir israf. Yani gözlerimize sokuluyor her yerde. Bu bütçe nereden geliyor? Yani insanların bu kadar yoksulluk yaşadığı bir ilde, bir ülkede bu kadar büyük bir seçim propagandasının ne anlamı var? Yani farklı kanallarla da, daha az bir bütçeyle de bu yapılabilir. İmamoğlu da onların yöntemleriyle, iktidarın yöntemleriyle iktidarla yarışıyor. Bizim asla böyle bir tercihimiz olmaz. Bizim politik perspektifimize göre biz kendi tercihlerimizi ortaya koyarız.
Peki sizin projelerinizi soracaktım ama bir kısmından bahsettiğiniz bütçe çok önemli. O şöyle sorayım. Sizce İstanbul'un en önemli problemi ne ve buna nasıl bir çözüm önerirsiniz?
Tabii ki İstanbul'un en önemli problemi ulaşım, deprem ve yoksulluk. Emekçilerin yaşadığı sorunlar tabii ki. Yani İstanbul en büyük emekçi kenti aslında ve İstanbul'un zenginliğini bir avuç insan yaşıyor. Ve hakikaten İstanbul'da gittiğimiz her yerde bu yeni değil. Yani ben dediğim gibi bu şehirde çok zaman geçiriyorum. Geçmişte de çok geçiriyordum. Ankara, İstanbul arası zaten mektup okuyorum. Meclis döneminde onu kastediyorum. Burada İstanbul'da yaşayıp İstanbul'u bilmeyen, köprüden sadece metrobüsle geçen, Boğaz'ı hayatı boyunca görmeyen, yaşadığı sokaktan, mahalleden dışarı çıkamayan, denizi görmeyen milyonlarca insan var ve yoksulluk çok önemli bir problem olarak orta yerde duruyor ve ekonomik krizin en çok vurduğu illerin başında geliyor. Ulaşım çok ciddi tabii ki herkesin bildiği üzere en büyük problemlerden bir tanesi. Tabii ki ulaşımı çözmek böyle bir sihirbazlık yöntemiyle mümkün değil. Yani bunun hazır reçeteleri de söz konusu değil. Yani biz de buna ilişkin bildirgemizde ayrıntılı öneriler geliştirdik. Yani birkaç tanesini söyleyeyim. Mesela raylı sistem tabii ki gerekiyor. Deniz ulaşımı gerekiyor. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde mutlaka indirime gitmek gerekiyor. Biz %50 indirimli diye planladık. Yani en azından sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde toplu taşımayı teşvik ettirmek gerekiyor. Yine Avrupa'da çok yaygın bir sistem. Bu akıllı otopark dedikleri bir sistem var. Yeraltı otoparkları, yerüstü işte o otoparklarda insanlar trafiğin durumunu görür gibi hangi otoparkta uygunluk var diye görüp orada hemen hızla araçlarını park edebilecekleri bir sistem öngörüyoruz. Yine tabii ki bisiklet açısından İstanbul çok uygun gibi görünmüyor ama buna uygun bir fizibiliteyle belki yeni yollar açabilmek, bisiklet ve motorlu taşıtlara motorlar için mesela yeni alternatifler geliştirmek gibi birçok hani öngörümüz ve yaşama geçirmek istediğimiz planlarımız var. Depreme ilişkin çok ciddi bir çalışma yürüttük ve devam ediyoruz. Sevgili Naci Görür'le de görüştük hocamızla. Uzun uzun onun önerilerini de dinledik. Hakikaten şu anda İstanbul'un en büyük korkularından bir tanesi depremin kapıda olması. Her an o tedirginliği yaşıyor ve araştırıyoruz. Hala da çalışıyoruz o konuda. Şu anda kentsel dönüşüm dedikleri meselede bir arpa boyu yol alınamadı ve kentsel dönüşüm dedikleri şey herkesin bildiği üzere rantsal bir dönüşüm. Risksiz alanlarda dönüşüm yapılıyor, riskli alanlarda imar izni veriliyor. Yani o kadar vahim bir tablo var ki bunu harita üzerinden çalışınca bunu daha iyi gördük. Yerinden dönüşümü savunuyoruz biz. İnsanların kendi ortamlarından da kopmaması hasebiyle bir de risksiz bir dönüşüm tabii ki hedefimiz var. Yani deprem kabinlerinden tutalım, deprem toplanma alanlarına, deprem evlerine, ilgili aletlerin, edevatların bulunabileceği yakın mutlaka bu konuda bir çalışma yapmamız gerekiyor. Ve tabii ki eğitimler, yani neticede deprem olduktan sonra yapılacak olanlar ayrı ama deprem sırasında da biliyoruz Japonya ve daha birçok ülke örneğinde olduğu gibi hayat kurtarılabiliyor. Bu konuda da ciddi bir çalışmamız var.
Peki Meryem, son olarak seçimin sonucunda nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Yani sizin için başarılı olduk diyebileceğiniz bir oran var mı? Örneğin genel seçimin üstüne mi çıkmak ya da seçimimi kazanmak? Hani neyi öngörüyorsunuz? Hem tahmininizi hem beklentinizi almak istiyorum.
Kemal Bey, bu gece çok zor sorular soruyorsunuz vallahi.
İyi de
Öyle.
uyumlu olsun programın.
Evet. Zor soru mu yoksa?
Evet, tabii.
Zor soruymuş ya. Zor sorular soruyorsunuz. Ya açıkçası hakikaten bir tahminde bulunamıyorum şu anda. Çünkü daha 3 hafta var seçime. Biz anket yaptırmadık İstanbul için. Bütün anketlere bakıyoruz tabii ki. Ben yani sonuç ne olursa olsun şimdiden kazandığımızı düşünüyorum. Yani burada yaptığımız çalışmalarla, temaslarımızla, halkla buluşmalarımızla, kurumlarla bir araya gelmekle, işte ekoloji buluşması yapacağız, gençlik buluşmaları yapacağız, depremle ilgili buluşmalar yapacağız. Partimizi, kendimizi anlatmak, sıktığımız her el bence çok önemli bir kazanım. Yani neticede İstanbul'da çalışmak ayrıca çok güzel bir çalışma da oluyor. Yani her yerde herkesle temas etme olanağımız oluyor. Yani rakam olarak bir şey söylemek istemiyorum ama seçmenlere tabii ki çağrım. Mutlaka DEM Parti'yi görün. DEM Parti'ye oy verin, ağaca vermek yönünde olacak. Bu anketlerde gerçeği yansıtmıyor bence. Bunu söylemekle yetinmek isterim.
Tamamdır. Çok teşekkürler Meral Hanım. Çok sağ olun Kısa Dalga'ya katıldığınız için. Aşağıdır.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.